Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. Seni sormalı. İyidir.
Ben de iyiyim. 11-16 Şubat'ı konuşmak için toplandık.
Evet.
Bu cuma gününde numaramız 7. Bizi Teknoseyir olarak zaten internet sitemizden takip edebiliyorsunuz ama Teknoseyir ismiyle sosyal ağlarda da varız. Ek olarak Plus abonesi olmadıysanız olup bize destek olabilirsiniz. Bazı içeriklere bu dahil erken ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi son dakika haberiyle başlayayım Levent abi. Bu gün, hatta dün bir haber düştü bu AKN ile ilgili yine. Telekom BTK'ya yeni teklif sundu. İşler daha da kötü olacak diye bir haber çıkmıştı.
Kota dolunca kesilecek
Nisan'dan itibaren diye.
Ki kota zaten böyle bir şey aslında.
Doğru. Kota aşımında işte şey sunuyor. Ya paket alıyorsun ya işte bizimki öyle mesela gigabyte başına yazıyor. Para yazıyor. Ya da duruyor.
Duruyor işte.
Ama Türk Telekom hani biraz önce bir şey yaptı. Bir basın açıklaması ve komple yalanladı. Yani o haberin herhangi bir şeyi doğru değil diye. Verilen fiyatlarda yanlış, işte böyle bir uygulama da yok şeklinde. Diyor ki Telekom bu olmayacak. Bundan sonra da hani yine hem gigabyte'lı yani aslında kotalı tarifeler yine olacak. Ama limitsiz de devam edecek. Böyle hani internet dolacak bir Nisan'dan sonra kütleye kesilecek diye bir şey yok diyor.
Bir Nisan şey olmuş o işte, 1 Nisan olmuş demek.
Olmaması da işte
biraz erken.
Normal çünkü dediğim gibi biz mesela bu tarifeyi şu anda biz kullanıyoruz. Bize de biz de taahhüt dolunca önümüze seçenek olarak bunu sundular. Duran kotalı mı istersiniz yoksa devam eden mi? Hani işte gigabyte evet. Başına para mı öde? Biz tabii ki duranı seçemeyeceğimize göre işte gigabyte başına yazanı seçmiştik.
Yazsın.
O yüzden bunun da Telekom'da farklı olması için bir neden yok gerçekten de. Ha, fiyatları göreceğiz. Telekom'un iddiası zammam olmayacağı yönünde. Yani 2018 fiyatları evet. Devam edecek diye bir iddiada bulunuyorlar. Bakalım göreceğiz.
Evet.
Huawei Türkiye'deki ilk mağazasını,
deneyim mağazası
İzmir'de açtı.
Açmış geçen hafta sonu.
Evet.
Burada cihazların hepsini görebiliyorsun. Evet. Kurcalayabiliyorsun. Ya şimdi firmalar böyle deneyim mağazası falan diye bir şeyler açmak zorunda kalıyorlar. Çünkü insanlar online alışveriş ediyor. Hı. Ve mağazalar şu anda bütün dünyada zincir mağazalar şeyden rahatsızlar. İnsanlar oralara showroom muamelesi yapıyor.
Evet.
Gidip orada telefonun arkasını önünü çeviriyor, bakıyor. Sonra gidiyor internetten sipariş ediyor. Haklı tabii ki, adam nerede daha ucuza bulursa onu takip edecek. Adamın cüzdanını sen yönetemezsin.
Doğru.
Çıkarını kollayacak ama mağazada diyor ki ya sabahtan beri içeri 500 kişi girdi, satış yok. Bu dünyada da var bunun. Evet, aynı evet. Bu konuda şey dünyada da var aynı şikayet. Dolayısıyla işte firmalar kendileri açarsa sergileyecekleri mağazaları hiç olmazsa hani zincir mağazacı da kendi durumunu düşünür. Tabii. Hani kendi derdinin çözümünü arar. İnsanlar da orada denerler, alırlar ya da işte başka yerden alırlar.
Şey için de önemli abi. Telefonların hepsi birbirine o kadar çok benziyor ki.
Evet.
İnternetten sen hiçbir şey anlamıyorsun. Zaten kalp kara koyuyorlar fotoğrafları.
Ya şey fotoğrafı, basın fotosu zaten firmanın PR fotosunu koyuyorlar. Hani bir şey anlamıyorsun o fotoğraftan.
Sen incelemede şey diyorsun işte bunun insanın eline verdiği hissiyat, premium hissiyat bilmem ne bir şeylerden bahsediyor.
Tabii onlar,
bir şey ifade etmiyor ki.
Şey değil hani insan için kendi deneyim, herkesin evet. Kendi deneyimiyle onu değerlendirmesi lazım. İşte Huawei'de Samsung açıyordu böyle. Zamanında Nokia'nın mağazaları vardı. Onlar
Apple'ın da var.
Çok şey değildi. Hani Nokia'nın birkaç mağazası vardı ama çok iyi bir deneyim değildi. Öyle bir o firma, o bu Nokia'nın şey zamanları, Nokia olduğu zamanlar. Lumia'dan falan öncesi. Firmanın kültüründen midir nedir böyle bir hani kimse seninle ilgilenmiyor içeride falan filan bir negatif bir imajı vardı. Onlar kalmadı. Apple'ın kendi o satış şeyi zaten hani kanalı o. Samsung açtı. İstanbul'da var böyle mağazalar. İstanbul dışında bilmiyorum, vardır belki bilmiyorum. İşte bu Huawei'de ilk mağazasını açmış. Artacaktır tahmin ediyorum.
Evet.
Olumlu bir gelişme.
Unreal Engine DirectX 12 Ray Tracing teknolojisini evet. Destekleyecekmiş.
Yani Nvidia'ya bir onay gelmiş oldu ya da doping gelmiş oldu RTX evet. kartlara. Onların da kullandığı DirectX'in içine eklenmiş Ray Tracing sistemini Unreal Engine'de kullanacakmış. E tamam, hani destek artmış oluyor.
Evet.
Ha, ama tabii ki hani bu Unreal Engine'la yapılmış her oyunda bu olacak demek değil.
Evet,
ya da eski oyunlara gelecek demek değil. Tabii bundan sonra oyun geliştiricisi eline verilmiş olan bu aleti olanağı kullanacak mı kullanmayacak mı?
Şimdi yine her zaman olduğu gibi abi, orada ilk adapte olanlar yeni teknolojiye bu sıkıntıyı yaşıyorlar. İşte yeni yeni desteklenmeye başlıyor çünkü.
Şimdi AMD'nin Radeon 7'de bu Ray Tracing'e destek vermemesi bir sürpriz oldu ve aslında Nvidia'nın da işini bozan bir şey oldu. Çünkü bu teknoloji herkeste olmadıkça firmalar desteklemez. Bir firmada olduğu sürece o firmanın da pahalı kartlarında oyun geliştiricisi falan onunla zaman kaybetmez. Doğru. AMD'de de olsaydı diyecektin ki herkes de var artık. Evet. Yeni her kartta var. Oyun geliştiricisi de o açıdan bakacaktı.
Tabii tabii.
Ama şimdi bazı yüksek lüks kartlarda olan bir özellik. Geliştiricinin keyfine kalmış ya da o keyfi Nvidia üzerine para vererek sağlarsa keyfin yerine gelmesini, o zaman eklenir. Dolayısıyla dediğim gibi tamam, bu Unreal Engine'a bunun gelmesi iyi bir durum. Ama AMD kendi yeni kartlarına bunu koysaydı daha önemli bir gelişmeydi.
Evet, artı şey şansı olacaktı. Nvidia da şimdi bir şey yapıyor. Eskiden nasıldı? Ben rakibimden daha iyiyim derken ortaya işte yarış oluyordu, rakamlar koyuyordu. Şimdi rakip de olmayınca bu yarışta tek başına söylüyorsun. O etki etmiyor o kadar fazla.
Ya şimdi AMD'nin bunu Radeon 7'de sunmaması hem Nvidia'ya işte böyle oyun geliştiriciler tarafında Nvidia'ya negatif bir darbe, ama bir yandan satış açısından da Nvidia'nın ekmeğine yağ sürüldü. Tabii. Çünkü bu yeni bir özellik. Hı. Yepyeni bir görsel bir şey katan bir özellik. AMD'de yok, Nvidia'da var.
Evet.
Tamam, hani Nvidia daha ne ister? Diyecek ki bak onda yok, bende var. Onunki zaten açıkça söyleyeyim, evet, şu durumda Radeon 7 eski teknoloji hissi veriyor. Hı-hı. Çünkü bu özellik yok. Nvidia iyi bir durumda.
Öyle.
Rahat bir durumda.
Kesinlikle.
Rakibinde olmayan bir şey var sende. Physics şey bir şeydi. Anlatılamayacak bir şeydi. Hani öyle rahat rahat göster, tamam, kutular yuvarlanıyor falan filan. O kimseyi tavlayamayacağın bir şeydi. Ama bu çok net. Şovunu yapabileceğin bir şey. Oyuna yansısın yansımasın. Görsel olarak gösterisini yapabileceğin bir şey.
En azından abi.
Nvidia dediğim gibi şanslı bir durumda.
HDR ile kıyaslarsan.
Ben physics dedim. HDR aslında daha doğru örnek. Anlatamıyorsun. Anlatsan bile işte kameraya çekip
gösteremiyorsun.
Gösteremiyorsun falan filan. Pazarlaması çok zor bir şey.
Zor bir şey. Bir daha bir şey, HDR'yi oynayan adamda da HDR monitör olacak ki HDR'yi alabilsin.
Yok öyle yok. Bir monitör. İşte örnekleri yeni çıkıyor. Olsa da yok. Açık mı, kapalı mı, nerede görüyor muyum? Tam evet. Bir keşmekeş.
Evet. Standartları konusu da ayrı konu. Hangi standart destekliyor? Mikser'e Türkçe desteği gelmiş.
Evet, bu Microsoft'un Twitch'i Mixer. Mixer. Türkçeyi de artık destekliyor. Sen şey diye aratabileceğin işte Türkçe kanalları göster, Türkçe yayınları göster gibi aratabileceğin, Türkçeyi de tanıyor. Başka bir sürü dille birlikte Türkçeyi de eklemişler.
Evet, iyi. Teknofest 2019 Eylül ayında gerçekleşecek. Evet,
bu sene de olacakmış Teknofest. Geçen sene biliyorsun bir anda ortaya çıkmıştı. Yok işte uçak yarışı, araba yarışı falan, insanlar gittiler. Airbus A400 falan gibi uçakları görebildiler falan filan. Bu sene de benzer şovlarla tekrarlanacakmış. Eylül ayında.
İyi. Apple Netflix benzeri bir hizmeti 25 Mart tarihinde duyurabilirmiş.
Evet, bu diyorlar ki tabii Netflix benzeri de Netflix'ten öte. İçinde oyun falan da olacak deniyor. 25 Mart'ta bir şey, yani 25 Mart'ta bir Apple etkinliği var. Bu duyurulacak mı yoksa bu daha sonra mı olacak? O da şu anda basın kuruluşları, hani saygıdeğer basın kuruluşları çelişkili haberler yayınlamakta. Ama bir şeyler olacak gibi.
Evet. Ne diyorsun peki öyle?
Zaten bir... aslında iTunes var aslında yani, da.
Var da.
Bu daha çok herhalde öyle güncel sinema falan içeren bir şey mi olacak?
Şimdi söz konusu Apple olunca Netflix'i zorlar mı? Sen ne diyorsun?
Yok canım, zorlamaz yani. Bir şey var çünkü Netflix'in bir oturmuş kullanıcısı var, kültürü var. Platformdan bağımsız. Ha şu olabilir işte, Netflix yoktu ya da bizde yoktu, tanınmamıştı. iTunes kullanıyordu Apple'cılar. Oradan film alıyorlardı, kiralıyorlardı, izliyorlardı. Bir de Netflix geldi. Bu çoğu kişi için şey oldu. Ya bir de işte yeni bir masraf kapısı mı ben falan filan. Ya bilemiyorum. Apple şey yapma. Apple yaptığı şey, Apple'ın yaptığı şeyler kendi ekosistemiyle ibaret olduğu için hani Netflix bugün her platformda çalışıyor. Apple'ın yaptığı şey Apple sistemi olacak. O yüzden hani o dengeleri değiştirmez. Disney'in düşündüğü şey daha önemli. Çünkü o diyor ki içeriği ben başkasına vermeyeceğim diyor. Kendi filmlerimi, içeriğimi. Disney deyince de hani sadece Mickey Mouse zannetme. Dünyanın en büyük eğlence firması mı diyelim artık, ne diyelim. Birisi o diyor ki ben kendi platformumu yapacağım. İçeriğimi de başkalarına vermeyeceğim. O daha önemli bir ayrım.
Ama ben Apple'ın kendi açıklayacağı sistemi kendine kısıtlayacağını zannetmiyorum abi. Çünkü şeyde de vardı ya, bu CES'te rakip firmaların televizyonlarının içine de girmeye çalışıyor artık Apple. Bu bunun hazırlığı işte, olarak yorumlanmıştı.
Sonuçta iTunes'u PC'ye yükleyebiliyorsun da var mı yükleyen? Mecbur olmadığı için.
Ha, mecburen. Yani
mecbur tabii, olduğu tabii. için saymıyorum.
Ben iTunes'tan alıyorum mesela, Apple ürünüm olmamasına rağmen. İşte alışkanlık
sen
çünkü.
Sen misin? O zararlı alışkanlıktan kurtulursan iyi olur.
Spotify'da ilginç gelişmeler var. Podcast işini büyütmeye karar vermişler abi. Bu alanda da bir yatırım yapmışlar. İki tane firma almışlar. Hatta haberde şey deniyor. Önümüzdeki yani bu sene 2019'da dinlenen içerikte podcast'in payının %20'ye çıkacağı öngörüsü varmış.
Güzel.
Yani o podcast büyüyen bir şey. İşte Spotify'da orada kimseye rakip bırakmamak için yani kendisini hazırlıyormuş.
Geç girdiler bu işe ama demek ki bir gelecek görüyorlar.
Evet. Daha da hatta şey diyorlar, haberde de var. Daha çok firmayı yine bu konuda özelleşmiş firmayı almayı düşünüyorlar. 500 milyon dolarlık da bir yatırım söz konusuymuş.
Bize ne düşecek? Podcast dediğim bizim yaptığımız. Şimdi tabii. Bakma YouTube'dayız görüntülü falan. Biz bu işi sesle yapıyorduk. Hı hı. Yıllarca öyle yaptık.
Teknoseyir şu an Spotify'da var mesela. İnsanlar izliyor, dinliyorlar oradan. Yapılamıyordu geçen seneye kadar. Çok zordu orada yer alabilmen. Çünkü adam podcast altyapısını bile doğru düzgün yapmamış. Kendisine doğrudan yollayamıyordun dosyaları. İlla aracılara gitmen gerekiyordu falan. O aracılarda podcast değil de daha çok müzik yayını evet. üzerine adamlar uzmanlaşmış. Ara birimlerini öyle yapmıyor. Biz girememiştik mesela. Şimdi hepsi kalktı. Şimdi çok rahat bir şekilde yer alabiliyorsun.
Yer alıyorsun da bedava içerik öyle. Dağıtıyorsun. İnsanlar erişebiliyor. Spotify'da her yerde var. Yüklüyorlar, erişiyorlar. Sana hı-hı. seni dinliyorlar. Ama senin ay sonunda kirayı ödeme şeyinde sıkıntına bir çözümü yok. Bir şey çözümü, bir desteği yok.
Şöyle olabilir. Bilmiyorum şu an hani ona o bakmadım. Bağlamda. Bizim kendiliğimizden biz ücretsiziz. Hani biz Spotify'da tamam. ücretli olsa da ücret koymuyorduk zaten. Çünkü biz ana platformumuz orası değil.
Biz kendi dağıtımımızı yapıyoruz.
Kendi dağıtımımızı yapıyoruz. Evet. Ama belki şey olur. Hani podcast üzerinden senin yayınını patlatırlar. Yani çok çok daha yüksek kitlelere ulaşırsın şey, Spotify'dan. O sana sponsor olarak geri dönebilir belki.
Ya şimdi bu biraz işte hani çok dolaylı şeyler öyle. Bunlar. O öyle olacak da bu böyle olacak da ev sahibiyle senin ilişkin çok net birebir. Ay sonu geldi kirayı ver. Çok net. Şimdi bu net soruna böyle yok oradan sekti de şuradan geldi de öyle. Oradan adam beni duydu çok hoşuna gitti de patronla söyledi de bunun çözümü böyle şey değil. Bir Nasrettin Hoca fıkrası var öyle şimdi anlatması olsun. hazır parayı gördün gülersin tabii köfte ör diye biten bir fıkra var öyle. Aynı ona benziyor oradan o gelecek de onun yansımasından şey olacak da.
Ya dediğim gibi belki de hani tıpkı müzikte olduğu gibi orada da sana bir pay düşürecek bir sistemin içine eklerler.
Hadi bakalım.
Ama işte kaç kişinin dinlemesi lazım ki bir para etsin. YouTube'u biliyoruz sonuçta. Netflix Bandersnatch filminde yaptığınız tüm seçimleri kaydediyormuş.
Kaydediyormuş, saklıyormuş. Ben İnteraktif film. Ben seyrettim, çok baskı yapıldı. Dolayısıyla biraz geç de olsa seyrettim. Orada seçiyorsun işte, adam ne içsin, süt mü içsin, kola mı içsin, sen seçiyorsun. O seçimleri Netflix kaydediyormuş. Sonra bir araştırmacı yazı göndermiş Netflix'e, hani duruyor mu diye şey yapmışlar. Adamın seçimlerinin dosyasını vermişler. Kaydediyormuş. Hani kaydetsin ne olur falan diyebilirsin ama işte bu hani niye kaydediliyor? Senin onun üzerinde, senin o yaptığın seçimlerin bir alt metni mi var? Bilemiyoruz tabii, böyle konuşacağız hep. Bilemiyoruz. Kaydetmese bunu akış şeklinde seyredelim, bitsin yani. Ama tabii o şeyi, o verilerin bir değeri var. Herkes işte adam kola mı içsin, su mu içsin? Seçtiriyorsun, bakıyorsun herkes su seçiyorsa orada onu bir anlamlandıracak tabii. Hı-hı. Niye seçtiler diye falan.
Ama şöyle bir durum da var
o
abi.
O da oradan yüzü gülecek onun.
Şimdi,
da.
Gmail diyor ki Google'da, ben sana bedava hizmet sunuyorum, senin verini kullanıyorum, beğenmiyorsan git. Şimdi burada bir de para verdiğimiz
Netflix paralı bir
hizmetin, evet, hizmet. Bizden de izin almadan bunu yapıyor olması.
Ve sıkıntı. Hani tabii ki bir kredi kartıyla abone olduğun falan bir sistem olduğu için çok da kişisel.
Evet.
Bu veriler. Yani böyle ve hani bu, şimdi ben bu filmi seyrettim. Tabii ki öyle filmin yok işte alışveriş formunun bilmem ne sağında solunda çıkan şeyleri okudum kabul ettim deyip geçiyoruz. Filmde de böyle bir şey var mıydı hatırlamıyorum ama işte hiç hatırlamıyorum yani, bunları biz tutarız Netflix sonra kaydederiz yokmuş falan bir şey hatırlamıyorum. Baş izle diyordun, izliyordun. Şey hatırlardım öyle bir şey, kabul ediyor
yok,
musunuz
yok,
böyle bir şey?
Yoktu.
İşte bu filmin şeyi de bu çıktı.
Evet.
Bandersnatch.
Ona ne diyorsun seyretti peki? Yani o filmi ben izlemediğim için sana soruyorum. Yani
ya film milim değil, bu oyun abicim. Ve biz bunları oynadık zamanında CD'de, 7 CD bilmem neydi, Fantasmagoria mıydı neydi, böyle oyunlar yaparlardı hep. Filmden oyun. Bir ara bunun, birileri bunun süper bir fikir olduğunu düşünmüştü. Sonra anladılar öyle olmadığını. Bu da o yani, şimdi film boyunca ben bunu daha önce konuşmuştum. Hani Teknoseyir'de konuştum bilmiyorum ama ya sinema pasif bir şey kardeşim. Hı-hı. Oturursun, açarsın, seyredersin. Bazen uyursun seyrederken falan filan, neşene göre. Birisi anlatır, dinlersin. Bu tarihin başından beri bu böyledir. Birisi anlatır, ateşin başında dinlerler.
Evet.
Sinemada bunun modern halidir. Şimdi bunu seyrediyorsun, kumanda elinden düşmüyor. Çünkü ikide bir ekran daralıyor, şey diyor işte adam su mu içsin, kola mı içsin. Yani ne halt içerse içsin, bir şey de değişmiyor. Bir şey de değişmiyor. Bu film, yani bu şey, bu oyun de, yani bunu sinema diye bana satamazsın. Bu oyun de tamam, biz çok oynadık bunları. Oyun de derim ki ya güzel yapmışsın işte, çok para harcamışsın. Tabii ki hani bu Hollywood yapımı, kalitesi şeyi çok yüksek. Tamam hani öyle değerlendiririm. Ama bunu sinema diye bana ittirmeye çalışırsan bu sinema bu değil. Ya da benim eğlence anlayışım bu değil. Bir öykücü olacak, anlatacak, sen dinleyeceksin. O sayede işte yönetmen bilmem kim, yönetmen gözüyle anlatıldığı için var.
Evet.
Burada şey, o zaman ben yönetmen benim, ben seçtim, ben şey yaptım.
Doğru.
Ve şöyle bir şey var. Mesela işte bu DVD falan çıktığında istenen şeylerden birisi de şeydi. Kamerayı seçeceksin bazı sahnelerde.
Doğru.
Kimse istemedi böyle bir şey. Hı hı. Çünkü aynı şey dediğim gibi, yani bu pasif bir eylem. Oturacağım, koltuğuma geçeceğim sinemada, evde. İzleyeceğim, rahatlayacağım. Dinleneceğim. Ya da işte aradığım, nasıl bir belamı arıyorsam işte gerileceğim, üzüleceğim falan filan. Sinema budur. Tüketirsin sen. Birisi bir öykücü öyküyü anlatır, tüketirsin. Burada elinde kumanda, devamlı bir gerilim halindesin. Acaba bir şey mi kaçırdım? Öbürünü mü seçseydim? Öbürünü seçsem ne olacaktı? Böyle sinema olmaz ki.
Doğru.
Bu oyun. Hani ben kötü bir şey demiyorum ama bu diyorum oyun. Bu tam anlamıyla oyun.
Şimdi adını hatırlayamadım. Küçükken ben, bir kitap vardı serisi böyle şu kadar dikdörtgen. Orada okurdun işte, şu yöntemi seçiyorsan şu sayfaya git derdi.
Zaten bu film öyle bir kitap üzerine kurulu. Şey kitabı, FRP kitabı. Hı-hı. Evet, adventure kitabı vardır. Aynı şey. Orada der ki sola gidiyorsan 100. sayfaya bak, sağa gidiyorsan 105. sayfaya bak. Öyle dallanır gider. Hı-hı. Bu bütün film öyle bir kitap üzerine kurulu. Bu spoiler falan değil, filmin tamam. senaryosu. Ama işte bu, o da şey değil mesela, o da edebiyat mı?
Hani, değil tabii.
Çünkü şöyle, tamam bir okuyorsun, sonuçta bir hikaye okuyorsun falan ama orada da hani öyküyü, kurguyu sen yapıyorsun. Yani benim bu bahsettiğim öykücülük geleneğine uymuyor.
Doğru.
Ha, interaktif edebiyat. Tamam, peki. Peki. Hı-hı. Ama hani bu, ben en azından hani şöyle diyeyim. Ben bunu bir eğlence olarak algılamadım. Elimde kumanda, sinir stres içindesin. Acaba onu mu setseydim? Bir de başa dönüyor. Öbürünü mü setseydim acaba? Şöyle mi olacaktı? Bu keyif kısmı kalmadı. Onun yerine bir oyun açıp oynasaydım.
Senin bahsettiğin bir oyun dönemi, o geldi geçti o dönemde. O biraz şeyden mi kaynaklı?
CD'nin ilk çıktığı dönemler.
Evet evet. Shivers diye bir oyun vardı hatta, merak edenler Google'dan şeyden, YouTube'dan baksınlar. Tam olarak o oyundur. Birazcık da hani grafikler çok ilkel. Çizemiyorsun, yapamıyorsun. 3 boyut zaten var mı yok mu belli değil.
Tabii.
Onu böyle hani birazcık gerçekten çekerek işte telafi etmeye çalışıyorlardı.
Ya belki o. Belki şimdi bu dediğim gibi zamanında işte disket zamanında çok fazla tabii video görüntüsü 1.44 megabayt disketle olacak şey değil. CD'nin çıkmasıyla bu dönem yaşandı. CD'de çünkü bir anda hacim patlaması var, kapasite patlaması var. Ne oluyor? İşte oyuncuları oynuyor. Hatta biraz da şeye uymdular. Hani Hollywood yıldızlarını falan oynatırız. Hani biraz da böyle ilgi doğar. O da patladı. O adamların aldığı para maliyeti patlatıyor tabii. Yukarı anlamda. Yani onu yaşadık işte. Hani bir iki oyun vardı öyle. Wing Commander'ın 4'ü falan öyle bayağı bir ünlü yıldızlar oynardı.
Star Wars'un Rebel Assault arkada duruyor hatta kutusunda. O da öyleydi. Orada da şey sıkıntısı oluyordu. Her şey sinematik hakikaten, çünkü gerçekten çekilmiş. Ama senin karakterin sadece tek bir şey yapabiliyor.
O şey rail shooter deniyor. Rail onun shooter arcade'de gibi. De işte Mach 3 falan oyunları var. Ya da belki hani Dragon Slayer daha da başka bir şey demeyelim Dragon Slayer'ı da. O video görüntüsünün üzerine oynamak. Evet. Tabii orada hareket çok sınırlı çünkü şey arka plan olarak kullanılıyor video sadece. O bak şu başka bir şey. Bu normal film, seçenekler sunuluyor. Dallanıyor. Şeyi de güzel yapmışlar, tamam, o geçişini şeyini güzel yapmışlar. Hatta başa döndüğünde falan bile onu bile kibarca halletmişler, güzel halletmişler. Ben zaten hani kendisine itirazım yok. Ben bunun film olmadığını iddia ediyorum. Yoksa bu yapım olarak başarılı yapılmış. Seni şey yapan, rahatsız eden o geçişlerde ya da başa, bazen işte başa biraz geriye aldığında falan seni rahatsız eden, hadi ya diye şimdi bırakacağım kalkacağım dedirten bir şey yok. Kendi kategorisinde çok başarılı. Ama ben oturup bir yönetmenin anlatımıyla bir film izlemeyi tercih ederim. Bunun yerine de açıp Doom oynarım. Ha, oyun oynayacaksam.
Güzel.
Çünkü o oyunların hiçbiri bir şeye benzemedi.
Tabii bitti zaten. Hatırlarsan.
Bir daha da yapılmıyor öyle bir şey. CD ilk hayatımıza girdiğinde bir denemeydi. Onun şeyi LaserDisc aslında ilk orijinal hali. Çünkü LaserDisc bir DVD benzeri bir görüntü sistemi. Türkiye'de çok az biliniyor. Hani hiç resmi olarak gelmemiş bir şey. Onda kare kare ilerleme var. Tek bir kareyi görüntüleme var. O sayede de şey yapabiliyorsun işte, öyle bir öykü ağaç kurabiliyorsun hani. Anladım. Şu 1500. kareden şeye gitsin. Anladım. 1750'ye gitsin falan. Kurabiliyorsun. Orada böyle şeyler var. Neyse ki biz yaşın kullanmadık. Neyse işte ben de, ya iz Netflix abonesiysen bir akşam ayır izle. Bir deneyim.
Şimdi sen
görmen lazım. Şimdi bana 1000 kişi sordu mesela. O yüzden izledim. Hani nasıl olduğunu görmen lazım. Şeyi bilmiyorum. Her platformda şey çalışıyor mu o?
Seçim mi?
Yes, no seçim şeyi.
Evet. Sen anlatırken benim de aklıma şey günleri geldi. O dediğin o CD döneminde tabii Need for Speed'lerde falan araba videoları falan vardı.
Ansiklopedisi vardı. Hele Need for Speed 1'in videoları inanılmazdı. Her arabanın klibi vardı.
Tabii tabii. Ve şeyde Eğer CD-ROM'u hard diskte slave bağladıysan takıla takıla gider, insanlar çıldırırdı ona.
İşte çünkü işte neydi DMA falan sorunu var. Ultra DMA bilmem kaç sorunu var. O her arabanın ansiklopedisi vardı içinde. Hem bilgileri hem klibi vardı. Need for Speed 1'in içindeki o klipleri hala hani isterim vardır. YouTube'a falan birileri yüklemiştir. Düşük çözünürlüktür tabii o zamanın tabii, şeyi.
Öyleydi.
Ama şimdi de oyunun içinde 700 araba var. Şimdi orada 7 araba, 7 araba vardı. Tabii. Her arabanın klibi bilmem nesi vardı. Şimdi 700 araba var. Hani yine bir seçim.
Doğru.
Yine bir seçim.
Doğru. Google Android'deki kritik bir açığı gidermiş. Şeymiş, PNG'nin içine yine zararlı yazılımı gömmüşler. Sen masum masum PNG dosyası arıyorsun mesela bir yerlerden ya da mail geliyor sana. Bakarken araya arkadan giriyor adam sistemine. Bunu kapamışlar neyse ki. Android 7'den 9'a hepsinde işliyormuş.
Ama şey ne olacak? Benim telefonumun firması yapacak beni bu. Terk ettiyse.
Evet, o zaman yandın.
Sonuçta bu güvenliği Google ama şey yapamıyor.
Evet.
Herkese yollayamıyor. Firmamın benim.
Tabii tabii.
Hangi firmanın telefonunu kullanıyorsam onun yapması lazım. Tamam, güncel bir telefonum var. Samsung, Nokia, HTC var mı artık bilmiyorum da. General Mobile falan. General Mobile'da da bir güncellemelerde bir aksamalar evet, olmuş evet. Ama bu geçtiğimiz hafta şey yaptılar. Pro'yu galiba.
Hmm.
9 Pro'ya güncelleme geldi. Şeyde bir takvim falan gibi bir şey koymuşlar hani güncelleme programı. Ama hani espri şeyde Android One günü gününe gelecek falan da o yolculukta bir aksama olmuş belli ki neyse. İşte bu güncellemenin de yani Google kapadı da üreticinin halletmesi lazım.
Evet, bir deneme yapmışlar. Şimdi bu hani mining olayı vardı ya, orada GPU kullanıyorlardı. Şimdi de şey, şifre kırmak için 8 tane 2080 Ti ile bir deneme yapılmış. 8 karakterli şifre. Üstelik hani şey önemli, ne kadar karmaşık olursa olsun 2,5 saatte kırılıyormuş.
İşte 8 rakam olsaydı Commodore 64 ile kırardın.
Evet.
Ama bu herhalde ünlem falan da dahil bunlara. O zaman 2,5 saatte. 8'in işte üstünde olacaksın.
8'in üstünde olması
8'in
lazım.
8'in üstünde olacaksın. O da ne yapar? Yavaşlatır.
Yanca yavaşlatır, evet.
Yapacak bir şey yok. Hani ne yapayım? Şifre sonuçta, bu karışık şifre koy. En fazla yapabileceğin tamamıyla sözlükte bulunmayacak büyük küçük harf karmaşık şey ürettirmek öyle bir şifre. Ama tabii ki bu brute force bütün kombinasyonları deneyerek kırıyor. Ne yapayım? Hani başka bir sistem yok ki. Ne yapayım?
Daha kötüsü şu abi. Sen bilinçli bir insan olarak 16 karakter koymaya karar verdin. Evet. Zahmetinde katlanacaksın. Senin şifre koymaya istediğin site diyor ki 8'den fazla koyamazsın. Hadi bakalım.
Şimdi daha kötüsü var onun. Senin 16 karakteri kabul ediyor ama ilk 8'ini kabul ediyor. Aslında evet, işliyor. Evet, evet. Ama sana söylemiyor.
Doğru.
Söylemiyor. Sen şey zannediyorsun, 16 karakter, 32 karakterli bir şey yaptım, şifre koydum diyorsun. O ilk 8'ini almış, gerisini zaten geçiyor. Söylese sorun değil de söylemiyor sana falan. Ya bu şifre işte artık olmuyor bu iş. Şifre yapabileceğim en şey karışık şifre. Daha ne yani? Kırıyor diyor. Yani, ne yapacağım ne ben? Yapacaksın? Beni kim koruyacak?
İşte çift kademeli güvenlik
sistemleri. Çift kademeli ya da işte mesela Türkiye'ye gelmedi herhalde ya da hani kendisi meraklısı getirmiştir. USB anahtarlar var.
Evet.
Onu takarsan bilgisayara, bilgisayar kabul ediyor. Yani yazılımı da var tabii. Ha diyor, bu adam bilgisayarın başında bunun sahibi. Var böyle şeyler ama hiçbiri tam çözmüş değil.
Öyle. Yine bu hack işleriyle ilgili bir haber. Bu Türk yazılımcı Melih Sevim, Apple'ın iCloud güvenlik açığını bulduğunu söyleyip onun macerasını anlatmış. Linkini de verdim. Donanım Haber'deki linkini verdim. Baksınlar, yurt dışında da biraz ses getirmiş. Şöyle bir özetleyeyim. Senin telefon numaranı biliyorum. Kendi iCloud'uma tanımladığım zaman senin hesabına girebiliyorum. Böyle hani kocaman bir iCloud açığı. Kendi dediğine göre.
Bu kadar yaşanandan sonra bu kadar büyük açık mı varmış iCloud'da?
Geçen senenin haberi, geçen sene yaşanmış bu haber, olaylar. Evet, o şeyden sonra oluyor hatta, işte o rezilliklerden sonra oluyor hala. O şey için açık açık söylemiş, hani ben o bunu bildirdiğin zaman para veriyorlar ya sana. İşte evet. Ona katılmak istedim dedi. Şey, Apple o bilgiyi aldıktan sonra selamı sabaha kesmiş ondan. O programa da dahil etmemişler. Onu anlatıyor. Bayağı yazışmaları falan paylaşmış.
Şu anda bu açık kapatılmış. Kapatılmış.
Evet, kapatıldıktan sonra diyor hani hiç o ilgi alaka kesildi. Beni dışarıda bıraktılar diyor.
Acaba hatta, nasıl bir öykü bilmiyorum. Ben bu link tabii defalarca bize gönderildi. Ben biraz baktım orada hoşuma gitmeyen bir iki ifade gördüm. İşte ben 200 tane yabancının hesabına girdim ama Türkiye'ye hiç girmedim. Bu evet. Özür falan değil. Bu hafifletici neden değil. Yani 200 kişinin hesabına girmişsin. Yabancı Türk diye bir şey yok. 200 öyle. Kullanıcıyı girmişsin hesabına. Ve bu bir suçun itirafı. Ben orada okumayı bıraktım. Bilemiyorum. Arkadaş da hani bir ne yaz bunları yani yazarak itiraf etmiş oluyor.
Evet.
Hani bir bence kullandığı ifadelere de kendi menfaati için dikkat etmesi lazım. Bu hayır şu var. Başkasını hacklerler onun üstüne kalır.
Evet.
Onun üstüne kalır. Ve yani öyle yabancıları hackledim ama Türkleri hacklemiyorum. O bir hafifletici sebep değil bence. Yani bu bir suç. Bilemiyorum.
Evet.
Acaba bu Apple, evet Apple işte diyorsun ki yazışmalara cevap vermemeye başladı falan ama acaba ne oldu? Onu da bilmiyoruz ki. Hani Apple acaba ne diyor?
Apple şey yazmış. Ya sen bildirmeden önce biz onu halletmiştik zaten.
Onun da tabii. Şey, bizim stajyer çocuk halletmişti zaten. Vallahi garip bir durum. Bu çok büyük bir güvenlik açığı. Bunun belirlenmesi büyük bir olay. Firmalar evet böyle atıp tutuyorlar. Biz şöyle para veririz, böyle destek oluruz falan filan. Destek oluruz ama para veririz para diyor. Biz de hatta geçmişte bunları haber yaptık birkaç kere.
Doğru.
Tabii hani böyle hani biz zaten benim bildirdiğim her şey için biz zaten biliyorduk diyecekse biliyorsan kapasaydın o açığı o zaman. Niye benim şeyime denk geldi? Tam benim bildirdiğime denk geldi. Biliyorsan kapasaydın.
Tabii.
O tabii bu genç araştırmacıları da yıldırır. Ya da şeye başlar. Şimdi öyle hiç Apple'a bildireceğine Ruslara bildirmeye aynen, başlar.
Onu diyecektim tamam.
Parasını alır. Yani o yüzden firmaların dürüst oynaması lazım. Kurallarına zaten göre oynaması lazım.
Biz hep şunu söylüyoruz. Birisi bir açığı bulduğu zaman ilk o keşfetti anlamına gelmiyor. Birileri evet. Keşfetti kullanıyor söylemiyor.
Evet. Onun birilerinin dosyasında olabilir.
Şey yazmış işte o girdiği hesaplarda insanların hayatlarıyla ilgili önemli şifreleri iCloud'da tekst olarak durduğunu söylüyor mesela.
İşte o yani şimdi bu açığı bulmak iyi bir şey. Bildirmek falan iyi bir şey. Paranı alırsın almazsın o ayrı bir kavga tartışma. Ama şimdi hani 200 kişinin hesabına girdim baktım şifreleri duruyor falan o zaman işte iyi mi yaptın, kötü mü yaptın, haklı mısın, haksız mısın bir anda karışmaya başlıyor.
Aynen, aynen. Karışıyor.
Hatta haklı olduğun davada bir anda haksız duruma düşebilirsin.
Yani şöyle Apple'ın eline koz veriyorsun mesela. Hani adamı evet. Kızdırırsan adam senin başına bela olabilir.
Yani şimdi dediğim gibi Murat hani bunlar çok riskli ifadeler. Başkası başka bir eylem yapar senin üzerine kalır.
Tabii. Yani bunlar, ya da senin üzerine atar.
Çünkü evet. Böyle bu işler işte teknoseyre donanım haberi falan yazılmaz. Hani yaptıysan da işte bunun prosedürleri var bildirirsin alırsın falan filan. Bilemiyorum bizim de çalışma alanımız değil. Yani onlar daha doğrusunu biliyorlardır diyelim.
Evet.
İyi şanslar dileyelim. Hallolur umarım. Gönüllerince olur umarım.
Evet. Reddit Çinli Tencent'ten 150 milyon dolar yatırım almış.
Evet. O da kullanıcılarının biraz tepkisini tabii. Çekmemiş de hani biraz dalga kullanıcılar geçmişler. Dalga geçmişler. Çinli bir firma pek de öyle eleştirilere falan daha önce Reddit'te yayınlanan eleştirilere, yorumlara tepkiler göstermiş bir firmanın yatırım alması biraz o topluluğu karıştırmış.
Evet. Instagram'daki bir sorun nedeniyle bazı hesaplar milyonlarca takipçi evet. Getirmiş.
Bunu şey diye yorumladılar. Tabii hani adamın bilmem kaç milyon takipçisi var zaten. Bir bakıyor bir sabah bir milyon azalmış falan. İlk önce şeye yordular. Instagram fake hesapları size. Kapatıyor. O yüzden azalıyor yordular. Ama Instagram kendisi şey diye açıklamış. Ya işte bir sorun var biz biliyoruz hallediyoruz gibi bir açıklama yapmış. Şimdi adamların hani 40 milyon takipçisi olunca böyle dertleri oluyor. Evet. Bizim zavallı hesaplar için bunlar geçerli değil.
Evet. Ya bizden de o temizlikten gidenler oluyor da hissetmiyorsun bile. 10 kişi gidiyor, 20 kişi gidiyor çünkü.
Ya şimdi bir de bu adamların işi bu artık. Hmm. 10 milyon takipçisi olan bilmem ne adamın işi bu. Tabii o onu sürekli tabii. Yükseliyor mu, alçalıyor mu, ne oluyor takip ediyor. Sen bakmıyorsun ki.
Tabii canım.
Kaç kişi takip etmiş.
Bu ilginç bir haber. Hacker saldırısı sonucu VF e-mail firması tüm verilerini
20
kaybetti.
Yıllık mı ne verisini?
Evet, 20 yıllık verimiz
gitti
diyor.
Çünkü formatlamışlar adamları. Evet. Yedeğini, medeğini formatlamışlar. Hani öyle bir hack olur da hani indeks sayfası değişir. Yok DNS hack falan filan. Yok, bu adamlar girip bu adamların network'ünü bilmem kaç tane şifreyi falan geçip adamların çatır çatır şeylerini formatlamışlar. Hard disklerini, yedeği de formatlamışlar. Tabii orada firma tarafında da bir sürü hata var. Yani yedeğe nasıl erişiyor bu adam? Şey yok mu? Hiç offline yedek yok mu?
Ya değil mi?
Network'ten ayrılmış. Hı hı. Erişemeyecek. Çünkü öbür türlü evet adam yedeği de formatlar tabii ki senin ağına kadar girdiyse. Gerçi bu şey hani biliyorsun bu hack falan bu değil. Bu bir bu adamları yok etmek için bir saldırı yapılmış. Normalde hacker ne yapar? Hackledim der falan. Ana sayfayı değiştirir. Belki işte şifreler. Bilgi çalar falan. Eğer o amaçla ama böyle bir şey yok normalde. Evet. Bu adamları yok etmek için birileri saldırıp herifleri yok etmişler. Hakikaten de olmuş. Yok olmuşlar adamlar. Çünkü yedek de gittiği evet. için. Ama işte 20 yıllık mail firmasıymış. Ben bilmiyordum açıkçası. Bir hiç şimdiye kadar kullanana da rastlamadım. 20 yıllık e-mail firmasının bir offline backup'ı yok mu? Hacker şey değil, yangın da çıkabilirdi. Deprem de olabilirdi. Dediğim gibi hani backup tamam şeydir. Yani bir sürekli backup'ı al, bir backup sürekli backup alan bir çözüm olur firmanda. Onun da belki hani bir de 3 kademe falan oluyor backup haftalık, günlük falan filan. Ama bir yerde o ağdan ayrılmış, offline tabir edilen bir yedeğin olması lazım. Hard disk de olabilir, band da olabilir, tape de olabilir. Ama network'e bağlı olmayan, hatta ideali başka bir ofiste olan. Çünkü işte bina yandı ne olacak? Başka bir ofiste olan. Şimdi bu hiçbirimizin böyle bir yedeği yok. Normal biz ufak işletmeyiz ya da ev kullanıcısıyız falan amatörüz. Ama 20 yıllık e-mail firmasıyım diyorsun. Hani bunların sende olduğu olması beklenir. Yokmuş.
Evet.
Yokmuş. Ha şimdi sonra insanlar Gmail kullanıyor diye kızıyorsun. Abicim işte VFE mail mi kullansaydım? Adamları formatladılar. Böyle bir şey var mı? Yani mailimiz siz bana mail, siz kusura bakmayın sizin mailler gitti. Formatladılar. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey. Niye biz bulut kullanıyoruz? Güvenliği sıfır da olsa işte bulut başkasının bilgisayarıdır falan desek de. Çünkü biliyorsun ki hani o bilgi kaybolmayacak. Bu 1000 tane yedeği var, osu var, dağıtılmış bir sistem falan. Burada bizi formatladılar kusura bakmayın. Bu çok amatörce bir şey.
Öyle.
Hacker'ın suçu yok çünkü onun olayı o.
Olayı o evet.
Onun olayı o.
Hindistan TikTok'u
yasaklayacakmış. Ahlaksızlık yayılıyormuş.
Evet.
Kültür yozlaşması yapıyormuş TikTok. Hindistan'da şey olayları da olmuş. Nasıl oluyorsa işte bu TikTok'la şantaj, tehdit, mehdit böyle bir şeyler olmuş. Çok olay olduğu için... Artık yasaklamaya hazırlanıyorlarmış. TikTok'ta bir müdür falan atıyormuş Hindistan'a bu polisle falan birlikte çalışsın diye. Artık adamlar da nasıl bir şey olduysa. Onlar da her şey ekstrem zaten. Öyle hiçbir şey olmuyor. Hani küçük bir olay olmuyor. Her zaman her şey güzellik yarışmasında bilmem kim kazandı diye şey oluyorlar böyle. 50 kişi ölüyor falan. Yani ne oldu kardeşim niye? İşte... Çok kalabalık olunca insan hayata değersiz oluyor çünkü. Her şeye yansıyor. Bu TikTok'ta nasıl olduysa bu adamlar bunun delisi olmuşlar. Hayatlarını etkiler hale gelmiş. İşte sonunda devlet de diyor ki yasaklayacağız. Ne dertleri var
ya.
Adamların. Şey iyi oldu ama reklamı falan çıkmıyor. Artık çıkmıyor, herhalde evet. İnsanlar ona alıştı. Zirveyi gördü.
Herhalde.
Kapadı galiba. Bir ara ezberlemiştik reklamları çünkü.
Evet. Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre oyunlarla gerçek hayattaki şiddet arasında bağlantı yok.
Evet. Bir sürü böyle araştırma var. Oxford'da yeni bir tane ve şimdiye kadar diyorlar yapılmış en kapsamlı 2000 kişi. Hı. 13-14 yaşlarında ya da 14-15 tam hatırlamadım gençlerle bir araştırma yapmışlar. Şey diyor, tamam diyor hani oyuna sinirlenme, oyunda kaybediyorum diye sinirlenebiliyor. Hani küfür edebiliyor ya da hani bilmem ne işte şey mouse'u atıyor falan bir öfke şiddete dönüşebiliyor. Ama hani öyle gidip sokakta işte tabancayı alıp okulu basıyorum falan bununla diyor bir bağlantısı var zannediyorduk. Yok gözüküyor diyor. Tabii ki böyle şeylerde asla %100 konuşamazsın. Ya da münferit bireylerin kendi şeyini bilemezsin. Adamın zaten bir arızası vardır. O ona bahane olur. Onu bilemezsin ama diyorlar ki hani biz böyle bir şey belirleyemedik. Bu kadar kapsamlı bir araştırmada. Ama tabii şimdi televizyonu aç, bir kanalların birinde oyun öldürdü. Şey yapıyor, psikopat yapıyor çocukları bilmem ne. Tabii. Okursun haberleri.
Ha, bunu bulamazsın.
Dinlersin. Bunun şeyi yok ki, haber değeri yok bunun. Çünkü bu civcivli bir şey değil öyle. Evet. O şey bir şey yani şu oyunlar öldürmüyor diye haber çıktığı için, şey sonuç çıktığı için bunu konuşmayı pek tercih etmezler. Bulundu olsaydı şey yaparlardı böyle sabaha kadar konuşurlardı ya eski. O programlar hala var mı?
Var.
Mikrofon şey... Biz sizi dinledik ama şey, siz önce dinlemesini öğrenin falan.
O siyaset meydanıydı.
Ha, onlar o yok mu artık?
O kadar kapsamlısı yok. Daha ufak çaplı yapıyorlar.
Ben çok seviyordum onları. Özellikle o siz önce dinlemesini öğrenin repliğinin mutlaka tekrarlanması. Biz sizi dinledik ama saat 5 böyle 6 falan artık. güzel şeylerdi. Bak bir güzel şey daha gitmiş hayatımızdan.
Ya. Evet, oyun dünyasına geçeyim. Çok bir şey yok ama çok oyun var. Hani çıkan oyunlar çok.
15 Şubat'ta 4 tane büyük oyun çıktı.
Evet, Crackdown 3 ile başlayalım. O çıktı.
Bu sefer Crackdown Xbox'ın oyunu. 360'ın ilk oyunlarından birisi. İşte ikisi var. Pek iki hatırlanmak istenen bir şey değil. 3 çıktı. PC'de de var bu sefer. O Microsoft'un yeni sistemi dahilinde. PC'de de oynayabilirsin. Jump Aynı Force tanıdığımız Crackdown. Jump Force dövüş oyunu. Japon çizgi karakterlerle bir çizgi serisi şeymiş zaten hani çizgi roman serisiymiş Jump bilmem ne. O Jump Force'u oradan üretmişler. Yani Japonca bir şey Jump bir şey. Yani şimdi adını söyleyemiyorum. Jump Force diye bir oyun üretmişler. Onu takip edenler falan tabii daha o karakterleri falan tanıyacaklar edecekler. Daha bir keyif alacaklar. Pek beğenilmedi ama. Far genel Cry, izlenim çok olumlu değil.
New Dawn çıktı. O da aynı şekilde.
5'in
DLC'si gibi bir oyun olmasına rağmen full oyun parası istediği için çok eleştirildi.
Onda diyorlar ben incelemesini okudum bizde yok bu oyun diyor ki incelemeyi yapan Far Cry 5'i oynamış olmanız lazım diyor.
Tabi çünkü onun devamı.
Anlamak için karakterleri falan. Biz 5'i oynamadık ki burada biraz baktık gayet negatif bir şeydi. Bıraktık. Her şey kötüydü 5'in yani o bir arabadan 4 tane birebir aynı karakterin inmesinden. Adama otomatik tüfekle ateş ediyorsun. Geliyor, sarsılmıyor bile. Onları gördük bir yerde yeter be dedik bıraktık. Bir de onun devamı. O neydi ki devamı ne olacak? Merak ediyorum. Belki düzeltmişlerdir şeydir ama bir yandan da işte o incelemecinin bilmeniz karakterleri bilmeniz lazım demesi aklımı karıştırdı.
Metro Exodus.
Evet.
O da çıktı.
O da beklenen bir şeydi. Galiba Ray Tracing de mi var? Evet. Çünkü lansmanında kullanılıyordu Ray Tracing'in.
Ray Tracing destekleyecek, DLSS destekleyecek bu oyun.
Onu görmek isterim.
Evet. 2018 yılını rekorla kapayan Activision çalışanlarının %8'ini işten çıkartıyor.
Evet. 770 kişi mi ne?
Öyle.
İşten çıkartıyorlar ama bir yandan da karlılıktan şeyden rekor açıkladılar. Ama şey dediler ya hani daha çok kazanırdık tam potansiyelimizi yaşayamadık gibi bir açıklama yaptılar.
Vallahi
şimdi de çıkartıyorlar ama tabii o kadar çok kişi, 700 küsur kişi bir kere de şey olmuş mesela, başka bazı haberler var bağlantılı. Yani Fransa'dakiler 400 kişi mi ne şeyi bilmiyorlarmış. İşten çıkartıldık mı çıkartılmadık mı bilmiyorlarmış falan, bir belirsizlik. Firma bu süreci çok iyi yönetememiş gözüküyor.
Şimdi şey bekleniyordu. Destiny ayrıldıktan sonra tabii onunla ilgilenen ekiplerin ayrılacağı beklenen bir şeydi. Fakat bu rakam o kadar büyük ki zaten hani Destiny ile bunların hepsi oradan olamayacağına
tabii,
göre.
700 kişi ona bakmıyormuş.
Daha büyük bir işten çıkarma olayı.
Demek ki şey olmadı. Beklenen bazı şeyler
evet, gerçekleşmedi.
Evet, bakalım.
Haberler böyle Levent abi. Şimdi sen önümüzdeki haftanın gündeminde
olmam yoksun. Herhalde. Herhalde değil, olmam.
Yoksun.
İşte bazı yine fuarlar falan, etkinlikler var. Ben takip etmeye çalışacağım. Siz burada zaten gündemi de o etkinlikler oluşturacak.
Öyle oluyor zaten, evet.
İşte ben gelince anlatırım. Siz buradan değerlendirirsiniz haberleri daha toplu olarak.
Öyle yaparız artık.
Evet. Sonuçta peki, gündem olacak.
Gündem olacak, evet. O zaman Levent abi, önümüzdeki hafta sen yoksun. Yine biz burada gündemde bir şekilde olacağız. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.